var. Onu da yanımıza aldık ve Batman'dan ayrıldık ve önce Bitlis'e geldik. Bitlis'te yine iki ayrı yerde dershanemiz var. Pazar günü idi. Günlük akşama kadar bir dershanede, akşamdan sonra da diğerinde. Bu arada çevreden gelenler de vardı. Ve hakikaten bir zamanlar sadece Bitlis'e Kızıl Mescid semtinde, Kızıl Mescid camisine yakın bir yerde medresemiz vardı. Ve küçük bir yerdi. Fakat şimdi artık güzel dershanelerin alındığını ve mülkiyet şeklinde temlik edildiğini gördük ve sevindik. Çünkü çok güzel gelişmeler olmuş. Planımız ertesi gün akşam derste Tatvan'da bulunmak ve gündüzünde bazı menzillere uğramaktı. Önce Muş'a ulaştık ve sadece dershanede bir iki saat tevakkuftan sonra Muş'tan ayrılacaktık. Fakat Aşair'den eskiden uzunca bir zaman beraber kaldığımız amisal bazı kabiliyetlerimizle karşılaşınca program değişti. Ve kendilerine ertesi gün uğrayacağımızı vaat ettik ve biz önce medreseye bir iki saat sohbetten sonra da Nurşin'e geldik. Bir zaman da Nurşin'de Lütfullah hocamız vardı. O da Nurşin'de çok müştehir bir müderris idi. Yani müderrisinden meydana gelen bir heyetin içerisinde İlmi Kur'an'a taalluk eden bir sual olsaydı herkes sukut ederdi. Çünkü Molla Lütfullah vardı. Ancak o müsaade ederse suali muhatap eden zat-ı muhterem cevabını verirdi. Fakat onun vefat etmiş olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin. Yani nur talebelerine o kadar müştaktı ve aslında çok halimsel ve farklı fıtrata bir insandı. Bir gün bazı kardeşlerimizle beraber sessizce camiye girdiğimiz zaman baktım ki caminin ortasında 20-25 kadar tefsir okutu talebeleriyle beraber kitapları müteveccihti. Biz onların yanlarına kadar gittik ayakta. Onların dersini takip ediyorduk. Halbuki onlardan herhangi birisi bizi görmüyordu. Bir ara Molla Lütfullah başını kaldırıverince böyle karşı karşıya geldik. Ani ve def'i bir tarzda hıçkırarak ağlamaya başladı. Kalkmak istedi. Dizinin bağı çözülür gibi oldu. Ve sonra el açtı. Dedi ya Rab ben hizmet edemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 benim baki ömrümü bu 5 kardeşe taksim eyle diye ağlayarak dua ediyordu. Molla Lütfullah böyle bir hoca efendi. Medreseyi ziyaret ettikten sonra Şeyh Hafid Efendi'ye uğradık. Bir saat kadar onu dinledik. Şeyh Hafid Nurşin şeyhlerindendir. Etba bakımından da çok zengin bir şeyhtir. Ben kendisini 69 senesinden beri zaman zaman ziyaret ediyordum. Bir zamanlar Van, Diyarbakır, Bitlis, bu özetlediğim arazide uzunca zaman kaldığım için hep gidişlerimde, gelişlerimde kendisini ziyaret ediyordum. Ve Molla Hafid bize bir zaman Hazretlerinin bahisi bir saat kadar anlattı. Yani rüyasında üstadı görecek, onun manevi müzaharetiyle kalp ameliyatı çok güzel geçecek, sonra insan tedrisiyle alakalı çalışmaları ve umumiyetle üstad hazretleri muhatap olduğu zaman gözleri yaşlı yaşlı oluyordu. Ve bugün birisi Nur Risale'lerle tanıştıysa onun ayakları benim başımın üzerindedir diyor veya benim etim, canım, kanım, her şeyim Nur Risale'lerin talebelere feda olsun diyor ve herhangi bir küçük vesileyle daima böylesine takdir ve tebriklerini ifade ediyordu. Daha sonra Tatvan'a ulaştık. Hakikaten Tatvan çok farklı bir yer. Şimdi Tatvan'a gittiğiniz zaman devleti temsil eden bütün kademeler ekseriyet itibariyle daima derste mevcut. Van 100. Üniversitesi'ne bağlı bir yüksek okul var. Bütün öğretim üyeleri derslerimize geliyorlar. Ve son zamanlarda da şartta yaşanan hadiselerin getirdiği bazı sosyolojik zaruretler var. Buna mebni ben Tatvan'ı ve oradaki kardeşlerin çalışmalarını biraz daha farklı ve daha cesurane görüyorum. Önce 140 metrekare üzerine 3 katlı bir binanın inşaatını tamamladılar. Daha sonra da şehir merkezinde yani padişah sarayı gibi Tatvan'a nispeten muhteşem bir binayı yapmaya başladılar. Belki de şu ana kadar büyük bir ekseriyetle bitirmiş olabilirler. Hakikaten oradaki sebkat eden emek her türlü takdire sızadır. Yani oradaki ağabeyler kendi bünyelerindeki hizmeti düşündükleri gibi biraz sonra özetleyeceğimiz Hizan'ı da daha sonra civardaki bazı nur menzillerini mesela Adil Cevaz'da programlarını alıyorlar. Yani 10-15 milyar liraya mal olacak olan bazı medreselerin inşaatını her şeye rağmen sırtlarında taşımaya çalışıyorlar. Aslında orada maddi ve manevi fevkalade büyük bir hamiyet mevcut. Biz dersi böyle kalabalık cemaatlerle değerlendirdikten sonra ertesi gün tekrar Muş'a gitmeye mecbur kaldık ve o gece Muş'ta derslerle değerlendirdik. Ve ertesi günde alelacele tekrar Tatvan'a döndük, arabamızı park ettik ve mahalli plakalı bir arabayla Gayda'dan sonra Hizan'a ulaştık. Aslında bu topraklar çok bereketlidir. Son zamanlarda bu anaşı kasenin getirmiş olduğu bazı sıkıntılar belki şarkı mazi itibariyle bilmeyen insanların aleminde farklı bir nazar tarzı meydana getirmiş olabilir. Fakat bu anaşık hadiseleri aralaya verdiğiniz zaman mazide çok müstesna bir medeniyetin mevcut olduğunu göreceksiniz. Yani bir zaman Hazreti'nin hayatıyla alakalı tarih hatıralara baktığımız zaman uzun uzun bahsetmemiz lazım geliyor. Ama bununla beraber unutulmayan simalardan Sıbgatullah, Gafs-ı Hizan ve Abdurrahman-ı Tağî veya oğlu Şeyh Ziyaddin ki her ikisi de Nurşin'deki kabristanda yan yana metfundur ve bunlar umumiyetle Hizanlıdırlar. Bir zaman Hazretlerine ulaşmak için önce Sıbgatullah makamından sonra Abdurrahman-ı Tağî oğlu Şeyh Ziyaddin makamından Ta medresesinden geçeceksiniz. Ve daha sonra da dağların maverasında 30-35 haneli köyde doğan Büyüzüman Hazretleri. Ve incelediğimiz zaman da bu topraklara ilk İslamiyet'i getirenlerin sahabeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zaman içerisinde büyük medreseler meydana gelmiş ve kıymetli profesörümüz Ahmet Akgündüz'ün tespitine göre de 350 sene menfi herhangi bir hadisenin müşahede edemediği topraklar, bundan sonra da anlatacağımız topraklar oluyor. Van'daki Hüsrev Paşa ve Horhor medreseleri, Hoşab medreseleri, Hakkari'deki Meydan medresesi ve Cizire medreseleri ve İslam'ın fetih yıllarında bütün bu toprakları tasarrufunda bulunan ve şimdi küçücük bir kaza olan Sirt'in Şirvan kazası, Şirvaniye medreseleri ve işte bütün bu araziyi Kur'an nuru besleyen maziki mektepler bunlardır. Dolayısıyla Beyzuman Hazretleri'nin manevi mücadelesiyle bu mazide metfun olan medeniyet ve sahiplerine fevkalade vekalet vazifesiyle hizmet icra ettiğini görüyoruz ve zaten şu anda Şarki Anadolu'da Nur Risale yapılan hizmet şarktan doğan güneş kadar zahirdir. Binaenaleyh biz Tatman'dan ayrıldığımız zaman yolumuz Gayda'ya, Tatik düzene uğradı. Fakat şimdi Tatik düzeni coğrafyasının bir hale değiştiğini görüyorum. İzin verirseniz mazide kısaca bir hatıra nakletmek istiyorum. Bir zamanlar 25 kişi Nursa doğru gidiyorduk. Van'dan sonra Tatik düzü yaklaşık olarak 170 kilometredir. Tatik düzüne geldiğimizde o düzlüğe hakim olan yerde kocaman bir bina vardı. Orası çayhane. Yolumuzda hemen onun yanından geçiyordu. Çay içelim deyince araba park yaptı. Ben içine girdiğim zaman çoktan cemaatin çay içtiklerini müşahede ettim. Baktım ki kocaman böyle han gibi bir yerde mahalli kıyafetleriyle 8-10 kişi de köşede oturmuşlar. Kendi kendilerine sohbet ediyorlardı. Ben de onların arasına karışayım dedim. Selam verdim, yer gösterdiler. Zaten çok böyle misafirperver, hürmetkar insanlar. Birisi sordu, nereye gidiyorsunuz? Dedim, Hizan'a gidiyoruz. Yoksa Gayda'ya mı gidiyorsunuz dedi. Dedim evet Gayda'ya da uğrayacağız. Seyyid Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. Ama biz biraz daha ileri duyuyoruz. Yoksa dedi Nursa mı gidiyorsunuz? Evet dedim. Van'dan geliyoruz ve Nursa gidiyoruz. Biz Nur talebeleriz deyince o 15 kişinin birden ez gulam diye kalkışları ve çayhane koşuşları ve Van'dan gelen misafirlerine çay ikram etmek üzere yarışları cidden görülmeye değerdi. Artık biz sizin köleniziz diyorlardı. Ve nasıl hürmetkar davranıyorlar aslında o sahne görülmeye değerdi. Mazide yaşanan medeniyetin bu kadar badirelere rağmen kalıntısı yine böyle devam ediyordu. Ve bir zamanlar bölgenin en yüksek tepesi Başı Tepesi'dir ki Büyüzüman Hazretleri'nin yaz aylarında bazen bir iki ay kadar orada kaldığı hatıralarda Mervi mevcut. Biz de bir noktayı nazardan geceyi zirve en yakın olan köyde yani Didanis köyüne geçirmeye karar vermiştik. Didanis'ten sonra zirveye ulaşmanız için 9 saat tırmanmanız lazım geliyordu. Ben mahalle adeti bilmiyordum. Artık köye yaklaştığımız zaman birdenbire köyde bazı silahların patladığını ve çok geçmeden köy müteahhit yerlerinden atlarını atlamış oldukları halde havaya silah sıkarak giderek artan böyle atlı akıncıları hayretle biraz da heyecanla temaşa ettim. Çok geçmeden 50-60 kişiden meydana gelen bir at grubu bir yandan havaya habire silah sıkıyor, diğer yandan da bizim etrafımızda fır dolayı dönüyorlardı. Enteresan bir hadise. Sonra onların içerisinden diğerlerine nazaran daha da yaşlı olan birisi geldi ve özür diledi. Komşu köyümüzde bir şenlik var. Aslında köyümüzün atları oraya kadar gittiler. Yoksa biz Nur talebelerini böyle 15, 20, 30, 40, 50 tane atla karşılamamız icap etmiyordu. Dolayısıyla size hürmete kusur ettik dediler. Sonra onlar bizi o gece misafir ettiler. Dolayısıyla yani orada yaşanan hayat ve böylesi misafirlere gösterilen hürmet hakikaten tarifin fevkindedir. Onun için bu anaçık hadiselerin benim alemde bıraktığı bir iz yoktur. Çünkü ben onlarla yıllar boyu kalmış ve hemen hemen kadim olan bu güzel hürmetin alet devam mevcut olduğunu da müşahede ediyorum. Dolayısıyla bu gibi hatıralarla Hizan'a ulaştık. Önce belediyede bazı esnafları ziyaret ettik. Biraz da Milli Eğitim Camiası'ndaki kardeşlerimizin hem sıcak alakaları hem de kesreten çokluğu dikkatimizi çekti. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi Tatvan'ın da gayretiyle Hizan'da üçlük daireli güzel bir dershane inşaatı ve onun da bilhassa çok güzel bir yerde ve okullar semtinde olması da ayrıca güzelliğe güzellik katıyordu. Hakikaten artan nüfus ve oradaki müşahede ettiğimiz güzellikler bize Hizan hakkında fevkalade ümit var ve istikbal vaat etti ve biz kısa bir müşahededen, mülakattan sonra ayrılarak tekrar Tatvan'a geldik ve geceyi Ahlat'ta geçirdik. Ahlat'ın dershanesi çok güzel. Zaten Ahlat, umumiyetle inşaata taluk eden sanatkarlarımız kesretle bulunduğu bir yer. Ahlat taşı da belli. Dolayısıyla Ahlat'a gidersene çok güzel. Geceyi kardeş abilerimizle beraber değerlendirdik. Ertesi gün 3 katı inşaatı da ziyaret etmekle beraber 1. kata hizmet açmışlar. Adil Cevaz'daydı. Adil Cevaz'da gençlerin çoklu dikkati çekiyor. Sonra da gündüzün öğle ikindi arasında Adil Cevaz ve akşamda Erciye ulaştık ve eski dershaneye gittik. Fakat yeni dershane 140 metrekarelik 3-4 katlı binayı bitirmek üzere bütün gücüyle çalışıyorlardı. Yani muhtemelen şu anda o dershane tedrisata açılmıştır. Ve akşam ders bitince Van'dan gelenlerle beraber Van'a döndük. Umumiyetle göl kenarında uğramadığımız Gevaş var. Yani Gevaş, Tatvan, Ahlat, Adil Cevaz, Erciş ve Muradiye. Buralar böyle bir dağya taraf şeklinde düşündüğümüz zaman sürekli birbirini ziyaret eden de bilhassa Van'daki giderek büyüyen hizmetin buralarla münasebetleri cidden çok güzeldir. Ve hakikaten göle nazır olan bu beldelerdeki hizmetler çok güzeldir. Hakikaten çok güzeldir. Ve 4 gün Van'da kaldık. Ben müşahademe nazaran Risale-i Nur külliyatının halk seviyesinde ulaştığı en yüksek irtifayı gayet rahat ifade edebiliriz. Van'da görüyoruz. Ve 100. yıl üniversitesi bünyesinde mazi yaşanan bir hadiseden sonra Cenab-ı Hak öyle kabiliyetleri ihsan etti. Bu bakımdan Van'da halkın Risale-i Nur'a karşı alakası ne kadar fazla ise üniversitedeki faaliyetler de onu andırıyor. Bu itibarda bir yandan üniversite talebeleri, bir yandan halk, hatta bir ara bu son zamanlarda tabi anarşik hadiselerin getirdiği bir şu noktayı nazarı burada değerlendirmek istiyorum. Yani işte Van'dır, Hakkari'dir, Başkale'dir, Özalt'tır, göl kenarında özet edilmiş şehirlerdir, Malazgirt'tir, Bulanık'tır, Bartu'dur vesaire. Yani böyle baş başa vücahi bir sohbet halinde size müderrisinden birkaç yüz isim de verebilirim. Ve maalesef benim bir ara böyle nefesim tükenene kadar sayıyordum. Apocu, Kabacı, Rizgali, Dihakacı, Dedekacı, Talibancı, Barzanıcı derken sesim bitiyor. Fraksiyonlar adedi bitmiyordu. Fakat o günlerde Nur talebeleri bunlara iltifat etmediler. Fakat umumiyetle ilmiye sınıfının bunları teyit ettiğini görüyorum. Oraya fazla girmek ihtiyacını da duymuyorum. İhtiyaç da yoktur. Fakat Nur talebelerinin, külliyata onunla alakalı olan meselelerin ne kadar doğru olduğunu şu anda yaşanan faciadan sonra artık herkes biliyor. Yani şu anda bütün Şarki Anadolu'da Risale-i Nur'a ve Nur talebelere karşı mutlak bir emniyet tesis etmiştir. Daha 1979 senesinde Muş'taydım. O zaman Muş'ta işte bu müderris bölgemizin en birinci müderrisidir diyorlardı. Ve kendisi Muş'tan 30 kilometre daha uzakta Muratçay üzerindeki Mercime Kale köyünde ikamet ediyor. Said Efendi. Daha sonra Arapça mütercim olarak Libya'ya gittiğini, sonra da Avrupa'ya geldiğini duydum. Fakat maalesef Avrupa'da Molla Said'e herhangi bir yerde karşılaşmamız mümkün olmadı. Bir gün 10-15 kadar müderrisin arkadaşları beraber medreseye geldiler ve onlara yine Molla Said Efendi mütercimlik yapıyordu. Dedi benim uçar kardeşim, biz Muş müderrisleri olarak sizden bir istirhamımız var. Dedim estağfurullah hocam, emriniz olur, buyurun. Dedi biz Şark'a bakıyoruz. Risale-i Nur'lardan müstefit olmayan kim olursa olsun onlar %99 itibariyle fraksiyonlardan birisinde mevzilendirir. Fakat Nur talebeleri böyle değil. Komşularımıza bakıyoruz, Muş çemberin içerisinde kaldı ve Muş gidiyor. Bu itibarla bizim senden istirhamımız şu, madem ki kim Risale-i Nur'u okusa o sabit kadem, öyleyse biz de sizinle beraber olacağız. Bütün Muş'taki civarındaki müderrislere beraber ziyaret edeceğiz. Siz bunlara Büyüzüman Hazretleri'ni ve Nur Risale'lerin kadı kıymetini anlatacaksınız. Sualleri olur, cevap vereceksiniz. Eğer onlar size medrese ilmiyle muhatap olmak isterlerse o zaman sözü bize bırakacaksınız. Mafif biz seninle beraber olduğumuz müddetçe zaten onların aklından geçmez ki medrese ilmiyle size soru sorsunlar. Çünkü bu memlekette bizden daha büyük alim yok ki soru sorsunlar. Dolayısıyla Molla Said müderrisinin bu gibi fraksiyonlara girmemesi için Nur Risalelerinden istifade etme mutlak şart görüyordu ve ben Molla Said'in fikrine aynen iştirak ediyorum. Dolayısıyla bu hadiseler ben fazla teferruatlandırmıyorum. Fakat bence önemli olan nokta şu, şimdi Şarki Anadolu'da Nur Risaleleri, Nur Talebeler, Nur Medrese hakkında öyle bir emniyet meydana gelmiş ki bunu Van'da şöyle ifade ediyorlardı. Şimdi Van'da Nurşin Medresemiz var, 18 dairedir diyorlar. Şimdi böyle 10 tane binamız olsa, yani 180 dairemiz daha olsa teklife yine müsbet cevap veremeyiz. Çünkü ana baba oğlunun kurtuluşunu istiyor. Çağrı arıyor, bakıyor, çağrı medreselerdir. Dolayısıyla yani biraz önce anlattığımız gibi bu bölgede harıl harıl bir medrese faaliyeti var. Bunun da sebebi cereyan eden hadiselerin getirdiği acil teklife müsbet cevap vermek zarureti. Her şeye rağmen ne olursa olsun medreseleri bir an önce bitirmek isterken adeta o istikamette bir yarış müşahede ediyoruz. Dolayısıyla Van talebe çalışmaları, üniversite öğretim üyelerinin kendilerindeki dersleri, bilhassa halk seviyesinde dersler. Bu arada tabii cemaatimiz Kadir-i Şinas'tır. İktisat gücü müsait olanları da fevkada gayret içerisinde görüyoruz. Bakıyorsun nice insanlar bir daireyi hazırladılar, tam tefriş tekmil ettiler ve çağırdılar Celal kardeş, dediler bu anahtar size aittir. Burayı dershane olarsınız ve onu vakfettiler. Bunu çok örnekler var. Kimisi tarlasını veriyor, kimisi apartmanını veriyor, kimisi arsasını veriyor, kimisi bulgur fabrikasını veriyor. Dolayısıyla yani artık gelişen hizmete ve vaki olan teklife müsbet cevap vermek üzere orada fevkalade bir yarış var. 4 gün kadar bu güzel tabloları temaşa ettikten sonra önce Hakkari'ye ulaştık. Tabii yükseleceksiniz ve Başkale var önümüzde. Bütün dünyada en yüksek yerleşim merkezi kaza olarak Başkale'dir. İl olarak da Erzurum. Başkale'den sonra Zaf suyuna doğru ineceksiniz ve nihayet gideceksiniz ve Akyar'a ulaşacaksınız. Şimdi güvenlik noktayı nazarından birçok köyler boşaltılmış. Bu bakımdan il ve ilçe merkezleri alabildiğine nüfus kesafetine sahiptir. Bir abimiz diyordu, sorduğumuz zaman ben Hakkari'de şehirdeki her 100 kişiden sadece 2 kişiyi tanıyorum. 98 tanesi boşaltılan köylerden muhacirette gelen ve insanlar birbirinin üzerinde adeta. Dolayısıyla bütün bu hadiseler insanların zihinlerini mütemadiyen meşgul ediyor. İşte nur talebeleri de dersleriyle, ziyaretleriyle, sohbetleriyle bir yandan onlara stresini izah etmeye, çocuklara sahip çıkmaya ve güzel bir istikbale doğru onları yönlendirmeye çalışırken orada bir kısmı polis memuru, bir kısmı öğretmen, bir kısmı farklı meslekte bulunan kardeşlerimizle mütevazi paraşütleri bir araya getirip bir arsa almışlar. İleride orada ihtiyaca cevap vermek üzere bir dershaneye projesi hazırlamakla meşgul idiler. Geceyi orada geçirdik. Güzel müşahedelerden sonra Başkale'ye geldik. Ve ben bir zamanlar işte Almanya'dan ayrıldıktan 5-6 ay kadar sonra bir seneden biraz daha fazla kalmak üzere Van'a gideceğim ve kendisini bilhassa çok meşgul olduğum kardeşlerimizden birisini Başkale'de ilçe millet müdürü olarak bulduk. Hakikaten o da bize gösterilmesi lazım geleni en güzeliyle arz etti, takdim etti. Teşekkür etti kendisine. Önce kaymakamı ziyaret ettik. Hakim kardeşimizi onu ziyaret ettik. Savcı böyle görüşmek istedi fakat çok meşgul idi. Bu arada bazı askeri komutanların bunlara güzel münasebetlerini müşahede ettik. Sonra da karşımıza Ertuş ağası İskender Ertuş çıktı. Şimdi ifadeye banazar edildiği zaman Başkale demek Ertuş aşireti demektir. Yani İskender abi dediği olur, istemediği olmaz. Önce onu belediye başkanıdır. Belediyede bulmak istedik. Baş ucuna böyle kocaman üstadın bir portresini asmış. Fakat belediyede makamı kapalıydı. Sonra aradık ve yine mülkiyet hakkı kent sanatı olan petrol istasyonunda bulduk ve biraz sohbet ettik. Bu arada bazı böyle güzel teşebbüslere mümanat ettiğini öğrendik. Sonra onun dedesi Şeker Ağa'dır. Babası da Ebu Bekir Ağa'dır. Biraz Ebu Bekir Ağa'nın Bizüman Hazretleri'nin ziyareti de söz konusudur ve zaten başiret risalelere de girmiştir. Bizüman Hazretleri Mamokran'la beraber Ertuş Aşağı ile alakalı münazaratta atıfları vardır. Böylece bizim kendisinin böyle nurlara sahabetini tebrik ettik. Risale-i Kadir kıymetini ifade ettik. Sonra onun zihnini meşgul eden bazı sualler vardı. O suallere de tatminkar cevabı bulunca bundan sonra maalesef dedi şimdi kış sezonu geldiği için inşaat olmaz. Eskiden mümanat etmiş, mani olmuştu. Fakat şimdi milleti müdürü kardeşimizi şahit tuttu ve baharı geldiği zaman evet dedi ben nur talebelerinin her türlü arzularına evet diyorum. Serseran serçavan baş göz üzerine. Onlar gibi istediklerini yapabilirler dedi. Ve zaten yani Ertuşi demek Başkale demektir. Ve İskender Ertuş da zaten aşiretin reisidir. Dolayısıyla yani Şarki Anadolu'da hakikaten zamanla mesailerle istifadem çok olmuş. Ben birazcık maziye gidiyorum. Mesela Tatvan'daki Cengo aşiret ağası Hacı Hüsnü Efendi ve biraz da Bürke ağaları ki Bürke aşireti nüfusu az fakat Aroğlu gibi aşirettir ve cengaver olduğu bir aşirettir. İşte Hacı Ali'dir, Yusuf Oflaz'dır, Hacı Faris'tir, Fevzi Kartal'dır, Kinyas Kartal da onlardan bir tanesidir. Bu arada Mehmet Yürsever Asaduna ağa gibi mazideki bazı aşairin birbiriyle barışmalarında mutavasıt bir vazifem vardı. Bu ağaların birbiriyle ülfeti ünsiyeti tezahür edince bizim için Van'da hizmet bakımından güzel bir emniyet meydana geldi. Hatta bazıları fermana çıkardılar. O ayrı bir sahne. Yani hizmetlerimiz büyük mesafe kat etmişti. Bu sefer o hizmetlerin çok çok daha ufka doğru yükseldiğini müşahede ettik. Elhamdülillah Başkale'den büyük bir lezzetle Gürpınar'a geldik. Şimdi Gürpınar Van'dan sonra fazla uzak değil. 15-20 kilometre mesafede küçücük bir kasabamızdır. Fakat kasabanın küçüklüğünden zararında fevkada büyük bir hizmetimiz vardır. Orada bir zat var ki böyle epey bir mıntıka, ne bileyim onun tarlasıdır, araz bağ bahçesidir, ta şehrin içerisine doğru. Yani bir yandan mülki erken, askeri erken çok farklı düşüncelerle ondan arsa istemelere rağmen hiçbirisine muvaffakat etmemiştir. Ama cemaatimizin nümesileri de işte takmetü rahmetillah. Allah rahmet ümiti kesilmez. Bu efendi ziyaret edecekler ve kendilerinden hiç olmazsa bir medrese-i Nuriye yapacak kadar mütevazi bir yeri parasıyla rica edecekler. Fakat şaşırtıcı bir tabloyla karşılaşacaklar. O zat diyecek ki ben yarın buradan size çok miktarda bir yere gideceğim, kendilerimle temlik edeceğim. Onlar tabii yaşlı oluşuna ve feragatına memni ona bir araba göndermek istemişlerse de o bunu reddedecektir. Ve daha sonra da 3-5 tane bir yeri ücrette almadan temlik edecektir. Fakat etraftakiler biraz rahatsız olacaklar. İşte nur talebeleri medrese açmaları vesaire. Fakat çok geçmeden bütün o çevre civar kadrosuna gelen hepsinin mülkiyet hakkını medreseye yazacak. Dolayısıyla şaşırtıcı bir tablo daha birbirini takip edecektir. Ve nasıl kiram Gülpınar hizmetlerimizin yani akan su gibi gürül gürül olduğu bir beldedir. Ve biz tekrar Van'a geldik ve Van'da gene bir iki gün kaldık. Daha sonra Muradiye'de aşiretten Faruk abimiz var. Onu ziyaret ettik ve tekrar Erciş'e uğradık. Oradaki abilerle görüştükten sonra Patnos'a fakat fazla Patnos'a kalmadan hemen Malazgirt'e geçtik. Ancak bu arada kısa bir seyahatimiz Van'dan Özalp'a doğru oldu. Cidden Özalp Van'a böyle 50-60 kilometre mesafede güzel bir kasabamızdır. Orada hizmetlerini çok meşgul olan bir öğretmen kardeşimiz bir trafik kazası geçirdi ve daha sonra da kazadan sonra Ankara'ya naklettiler. Fakat vefat etmiş oldu, haberini aldık rahmeten vasiyah. Malazgirt'e ulaştığımız zaman onların böyle medreselerinin güzeli dikkatimizi çekti. Kadim ağabeyler, yeniler hep beraber medresede birkaç saat geçirdik. Bu birkaç saatlik zamanı güzergah üzerinde imkanlar müsaade ettiği zaman yad ettik. Bizi çok güzel bir hatıra oldu. Sonra da Patnos'a geldi. Zaten Patnos aşairden ne bileyim tasavvuftan, ilmiye sınıfından meydana gelen farklı bir kadro. Böyle ne bileyim gürül gürül, mütebessim. Bizim onlarla uzun bir mazimiz var. Hakikaten çok lezzet aldık. Ertesi günde Latif abimizle bize refakat ediyordu. Onunla beraber önce Karaköse'ye geldik. Mevlana Hüseyin hocamızı ziyaret ettik. Hakikaten yaşıyla başıyla sergilediği hizmet bizleri çok mütehassıs etti. Sonra hep beraber Eleşkirt'e gittik. Onlar da iki katı dersleri çok güzel tanzim etmişler. Birçok okul müdürlerimiz var, öğretmenlerimiz var. Yani Eleşkirt'te bilhassa Milli Eğitim Camiası'ndaki hizmetler çok fevkalade dikkati çekiyor. İşte bir sıra-i rahim tahakkuk etti ve geceyi tekrar Ağrı'da değerlendirdik. Dershanede alabildiğini doldu taştı maşallah. Ve ertesi gün onlar da bize iltihak ettiler. Molas Hocam da beraberdi. Önce Doğu Veyas'a geldik. Fakat Hakkari'ye Hizan'a giderken veya Doğu Veyas'ın Iğdır'a geçerken artık Türkiye coğrafi üzerinde bilhassa hareketi günlerde çok tehlikeli yerlerden geçtiğimizin de farkındayız ama çıktık bir kere yola. Gideceğiz artık hedefe kadar. Ve nihayet Doğu Veyas'a ulaştık. Onlar dersleri gündüz yapıyorlar. Bir iki saat Doğu Veyas'ta kaldık ve oradan hep beraber Iğdır'a ulaştık. Öğle namazını Iğdır'da eda ettik. Namazdan sonra da ders oldu. Onlar da Doğu Veyas'ta gibi Iğdır'da derslerini gündüz yapıyorlar. Çünkü belli bir saatten sonra artık sokağa ve yollara çıkmak oldukça tehlikeli oluyordu. Ve nihayet biz Erzurum'a dönecektik. Bir yere kadar gündüzün ulaşmamız lazım geliyordu. Tehlikeli yerlerden geçtik ve nihayet Erzurum'a geldik. İki gündüz bir gece kaldık ve Erzurum'da çok farklı istikametlerde güzellikler müşahede ettik. Önce bilemiyorum belki 1000 metrekare bir sahayı israf eden özel idare işhananın bir katını tamamen almışlar ve orayı bilhassa Milli Eğitim Camiası'nın üniversite dahil olmak üzere ihtiyaca cevap verecek tarzda farklı kitapların satıldığı bir kütüphane satış müessesesi haline getirmişler. Hemen yanı başlarında da mülkiyet hakkını aldıkları 200 talebeden meydana gelen bir özel ilkokulları var. 19 daireli Fatih'i güzel bir yurt haline getirmişler. Her dairede 8 kişi kalıyor. Onların nur risaleleri bakımından mürebbilere ayrı. Bazı talebeleri temel derslerde matematik, fizik, kimya hazırlayan öğretmenlere ayrı ve orada çok disiplinize edilmiş güzel bir çalışma müşahede ettik. Bu arada Erzurum'un Erzurum veya dışında 8 ayrı yerde üniversite hazırlık kursları var. Erzincan'daki daha ciddi incelemek imkanını bulmuştuk. 560 tane de talebeleri vardı ve geçen sene her 100 talebeden 78 tane ders yapıyorlar ve 4. sınıfa geçenler tekrar medreselere dönüyor ve 2'den 3'e geçenler ise tekrar kampüse gidiyorlar. Böylece oradaki talebelerin nurlara daveti istikametinde güzel bir örnek gördük. Bu arada artık 400 metrekare salonlu geniş salonlara ihtiva eden bir yanda misafirhane şeklinde bir yandan halk ekseriyetini hedef alan bazı çalışmalar müşahede ettik. Bu arada mahalli televizyon programında da bazı programlarımız oldu. Haftada bir defa 40. Hocam'ın, bir defa da Profesör Alaaddin Bey abimizin konuşmaları mahalli televizyonda Erzurum'dan nakledilebiliyor. Hakikaten iki gündüz bir gece, biri bitiyor diri başlıyor, biri bitiyor, yani nefes alacak vaktimiz de yoktu. Böylece ancak bu kadar kısa bir zamanda bazı hizmetleri müşahede ettik ve büyük bir lezzet aldık ve ertesi gün Kars'a ulaştık. Aslında çoktan Bursa'ya hicret eden Halay abimizi de Kars'ta bulmak bizim için ayrı bir lezzet oldu. Ve onlar 250 metrekare üzerine böyle şehrin karakteristik ve en ciddi yerinde okullar merkezinde güzel bir dershane başlatmışlar. ve böyle bir inşaat sezonunda 250 metrekarelik 6 tane tavla dökmüşler ki hem arsanın alınışı hem tavlaların dökülüşündeki bazı suhulet, Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği lütuflar onlara fevkalade mütasip. Onun teferruatı uzundur. Fakat orada o ağabeylerimizin birbirine olan cidden çok uhuvvetkârâne münasebetlerinin bir bakıma maddi kerameti de gözümüzün önündeki o dev inşaat oluyordu. Çok lezzetli bir günü orada değerlendirdik. Ertesi gün daha hicretin 14. ve Hazreti Ömer'in de hilafetinin 4. senesinde fethedilen Anı şehri var. Şimdi harabelere kalmıştır. Maziye duyulan kadim bir şehirdir ve 45 kilometre uzakta artık karşı taraf Ermenistan'dır. Aramızdan Aras çayı akıyor. Ana harabeleri ve mazide orada yaşanan İslam'ı hatırladık. Bir de Yasin-i Şerif'i okuyup Ermenilerin üzerine üfledik. Daha sonra tekrar Kars'a döndük ve Göle'deki kardeşleri ziyaret ettikten sonra akşam Artvin'e ulaştık. Onlar, şimdi Artvin Türkiye'nin en dik ilidir. Böyle 80 derece tırmana tırmana çıkıyorsunuz ve arsa bulmak o kadar zor ki. Ama bununla beraber bulmuşlar ve birinci katını da hizmete açmışlar. Sene ikinci katını düşünüyorlar. Bir geceyi de onlarla beraber geçirdik. Ve ertesi gün Çimenli Köyü'nde bir vakit Ardana'da beraber kaldığımız bir kardeşimiz imamdı. Onu ziyaret ettik, babasını Hopa'da ziyaret ettik ve iki geceyi de ağabeylerimizle beraber Rize'de geçirdik. Dershanelerin çokluğu dikkatinizi çekiyor. Güzel bir hizmet var. Bir gece Arsin'de kaldık. Burası Trabzon'a bağlı bir kaza merkezidir. Bir iki gece de Trabzon'da kaldık. Yeni yapılan ve üniversiteye girişteki dershane cidden dikkatimizi çekiyor. Üniversite talebelerin kaldığı, üniversite öğretim üyelerinin devam ettiği güzel bir merkez hüviyetinde ve zaten Trabzon'da da çok mesafeli hizmetleri müşahede ettik. Erzurum, Rize ve Trabzon'da da radyo ve bunun yanı başında da mahalli televizyonlarda da Risale-i Külliyat ile alakalı dersler, sohbetler şeklinde bazı programlar oldu. Trabzon'dan sonra İstanbul'a acilen dönmemiz için bazı mazeretler olunca planımızı biraz değiştirmek mecburiyetinde kaldık ve önce birkaç saat kalmak üzere Gümüşhane'ye geldik. Gümüşhane'de Milli Eğitim Camiası'nda çok kardeşlerimiz var. Güzel dershaneleri var. Hakikaten onları birbirle çok haşırlaşır bulduk. Hizmetleri güzel kucaklamışlar. Gümüşhane bizim lezzetimizi arttırdı ve oradan Erzincan'a geldik. Erzincan çok müttehit, çok muvahit. Tek ses, tek nefes şeklinde. Hep beraber oturmuşlar, imkanları seferber etmişler. Hakikaten örnek bir dershane inşa etmişler. Salon alabildiğine güzel, cemaat de alabildiğine hınca hınçlı oldu. Hakikaten onların aralarındaki münasebetlerini böyle ihlas risalesi çizgisinde muhafaza etmelerine memni. Cenab-ı Hak onlara çok güzellikler ikram etmiş. Cemaatin fevkalade çoktuğu, talebelerin çoktuğu, okullardaki eğitim uzmanlarının çoktuğu. Velhasıl kiram Erzincan hakikaten şark illeri içeride böyle zühre yıldızı gibi çok lezzet aldık ve elhamdülillah oradaki program tamamlanınca Tokat'a geldik. Tokat Üniversitesi'nde çok kıymetli kardeşlerimiz üniversite elemanı olarak bulunuyorlar ve daha önce de 2 sene kadar Mustafa Kemal Özsoy abimizle rektör olarak bulunmuştu. Onun döneminde üniversite intisap eden öğretim üyesi kardeşlerimizin çalışmaları da çok bereketli olmuş. Geceyi dershanede derslerle geçirdik. Ertesi akşam derste Sivas'ta olmaya karar verdik. Gündüzün önce Turhal'a gittik. Turhal'da dershanede kaldı. Abi ve kardeşlerle görüştü. Cuma namazında orada yattı. Akşam da önce kampüste bazı öğretim üyeleri misafir olduk. Sonra da medreseye geldik. Dersleri takip ettik. Derslerden sonra da yine hep beraber döndük ve Tokat'a geldik. Ertesi gün yine Tokat'tan iştirak edenlerle beraber önce Amasya'ya geldik. Orada da hakikaten çok yani nur talebeleri, yani her yerde öylesine dershane inşa ediyorlar ki, yani bakıyorsunuz böyle mütevazi kardeşlerimiz, böyle aslında iktisadi güçleri de fazla değil. Fakat işte yani istihdam farklı bir şey, uhuvvet muhabbet farklı bir şey, şahs manevinin tecellisinden sonra meydana gelen neticeler de çok güzel. Mesela Amasya'da bizi inşaata götürdü. Ya o dev binayı nasıl inşa etti? Acayip bir şey. Yani insanla şevk olduğum hakikaten dağları böyle aşmak çok basit geliyor. Dolayısıyla orada maddi ve manevi feragatın ne kadar güzel örnekler olduğunu müşahede ettik. Ve daha sonra da geceyi Çorum'da geçirmek üzere Çorum'a ulaştık. Orada da müşahedelerimiz çok güzel. Şehrin farklı yerlerinde dershaneler var elhamdülillah. Sonra Ankara ve Sincan'la uğradıktan sonra tekrar İstanbul'a kadar geldik. Bir gün sonra Bursa'ya ulaştık. Bursa tabii çok muhacirette giderek alabildiğine büyüyen bir yer. Oradaki ağabeyler de bu büyüme hızına paralel. Onlar da hizmete büyümek istemişler. Çok dershane almışlar, yer almışlar. İstiklale matıp güzel projeleri de vardır. Sonra Balıkesir'e uğradık. Balıkesir zaten daha önce de kısaca uğradığımız bir yerdi. Onlar çok güzel dershaneleri var. Yani batıda umumiyetle yani hizmetlerimiz bilhassa üniversite mahallelerinde çok büyümesine rağmen cemaatimizin gayreti de ona inzimam edince umumiyette talebeler daima artık mülkiyet hakkı risalelere ait olan medreselerde ikamet ediyorlar. Bu güzel örneği hem Balıkesir'de hem Aksaray'da hem de İzmir'de müşahede ediyoruz. Daha sonra Abdullah Tabi ile Çanakkale ve Bursa üzerinden İstanbul'a döndü. Biz de oradan Adana'ya geçtik ve böylece 55 günlük bir zaman tamamlanmış oldu. Yani gittiğimiz yerlerde üniversite elemanları, üniversite talebeleri, giderek çoğalan medreseler, 50-100-150 daire şeklinde giderek artan medreseler, halkın risale akıcı göstermiş oldukları alakalar, yani cereyana problemlerin arkasında fevkalade bir istikbal tezahür ediyor. Türkiye'de son zamanlarda bilhassa çok çoğalan mahalle radyo televizyon programlarında nur risaleleri verilen yerler ve bu dini cemaat mensuplarının radyolarında cemaatimize rica ederek gelin bizde program yapınız diye arzuları ve bu arzuları yerine getirmiş olmaları. Bununla beraber Türkiye'de zaman zaman bu öylesine yaygınlaşıyor ki mesela bir beldede bulunan farklı dini cemaat mensupları üst seviyede bir araya geliyorlar ve onlar şehirdeki ortak hizmetleri göz önüne getiriyorlar ve hep beraber bir takım yerlere ulaşmak istiyorlar. Böylece ehli iman arasında meydana gelen muhabbeti de buna ilave ettiğimiz zaman çok güzel oluyordu. Mesela biz geçen yaz 2 ay kadar ve bu 2 ayın bir aya yakın bir kısmını ben Eylül'de değerlendirmiştim. Görüyorum ki bütün siyasi parti mensupları, bütün dini cemaat mensupları ve 15, 20, 30, 40 kişilik gruplar halinde mütemadiyen geldiler ve yapılan dersleri takip ettiler. Zaman zaman çok kıymetlerimiz eliyle uğradılar. Biz de bunları hemen değerlendiriyoruz. O zaman görürsünüz ki böyle salonlar dolusu insanlar geliyordu. Ve nihayet program tamamladıktan sonra ben de onlara müsbet bir cevap vermek düşüncesi. Yeniden 10 gün Ereğli'de kaldım. Ve kendilerine birer gece beraber olmak istediğimi ifade ettim. Bundan sonra gerek o siyasi partilerden gelenler ve dini cemaatlerden gelenler, onlar da bu teklifleri memnuniyetle kabullendiler. Dolayısıyla bir de bakıyorsunuz, bütün bu haşır neşir oluvermenin tezahürüne bakıyorsunuz. Risale-i karşı güzel bir alaka birden parlayıveriyor. Dolayısıyla şu anda artık Risale-i Nurlar bütün kitapçılarda satılıyor. Dini cemaat mensupları okuyorlar, tavsiye ediyorlar. Mesela Sirte Şeyh Kazım Efendi. Ben öteden beri şahitmişim. Tabii çok yaşlanmış. Bu sefer ziyaretini de ettik. Daha o gençliği olduğu dönemlerde Nur'un Arapça üzerine tedris ediyor. Nakşi Tarikat'a intisap olmak, müderris olan Mola Burhan Efendi talebelerine Cuma günü Münhasıra Risale-i yaptırmakla beraber Nur'un Arapça üzerine İşarapça Mesle-i Arapça gibi tedris ediyor. Mola Salah keza böyle. Mola Bedin Efendi keza böyle. Yani ben farklı dini cemaatten de örnek verebilirim. Dolayısıyla yani memleketimizde böyle İslam'a havayı teneffüs edenlerin şimdi Risale-i Nur'ları fevkalade yöneldiklerini, okuttuklarını, tavsiye ettiklerini görüyoruz ki bu itibarla Nur Risaleleri zengin bir dairede fevkalade mesafeli gidiyor. Ben bu kısa seyahat haberlerinden sonra Kutbi-i Şamiye'den bir yer okumak istiyorum ve onunla alakalı dinlediğim bir hatırayı da anlatmak istiyorum. Bugün Abdullah abi de özetliği vermişti. 1951 senesinde Üstadımız Emirdağ'ında Arabi Kutbi-i Şami'yi Türkçe'ye tercüme edecek. Üstadımız söyler, ağabeyler de yazıyordu. Onlardan birisi Abdullah Yeğen ağabeydir. Hazreti Üstad bu El-Hutbeti Şami'nin Arabi olan kısmını bildiğiniz gibi Şam-ı Şerif'te ve Mescid-i Emevi'de bir cuma günü Şam hutbesi olarak irat etmiştir. Ali Sert hocamdan bir vesileyle dinlediğim hatırayı Konya'ya gittiğim zaman Mola Fahrettin hocaya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular. Şimdi iki hocamızın verdiği malumatları birleştirerek bir özet yaptıktan sonra buradan kısa bir bahis okuyacağım. Şimdi Bizzuman Hazretleri'nin Şam-ı Şerif'e gideceği belliydi. Bunu daha önceden Şamlılar ve ulema biliyordu. Zaten bununla alakalı kitabın başında da girizgah bölümünde de kısacık şöyle bir not var. Bu Beşami eseri Üstad Bizzuman Said Nursi Hazretleri'nin 35 yaşındayken Şam'da Şam ulemasının ısrarı üzerine Cami-i Emevi'de irat ettiği bir hutbedir. Çok büyük bir ehemmiyet haiz olması hasebiyle o zaman Şam'da bir hafta içinde 2 defa tabi edilmiştir. Bilahare müellif Bizzuman Said Nursi tarafından 1951 senesinde tercümesi neşredilmiştir. Şimdi yüzer ulema camide mevcut. 10.000 kişilik bir cemaat camide mevcut. Bu arada o ulemanın içinde bulunanlardan bir tanesi de hemen bütün Suriye'deki muhaddis olarak bilinen Şeyh Bedrettin Efendi'dir. Aslında hem Ali Sert hocamız hem de Fahrettin hocanın verdiği malumata göre Şeyh Bedrettin Efendi münzivi bir insandır. O sadece kendi hücresine ikamet ediyor, misafir de kabul etmiyor. Sadece hizmetinde bulunanların muavetiyle inzivagahına en yakın olan camiye cuma namazını eda etmek düşüncesiyle gidiyor ve geliyor. Bunun haricinde dışarı çıkmadığı gibi insanları da kabul etmiyor. O tarihlerde ismini hatırlamaya çalıştım fakat aklıma gelmeyen bir zat var. O ravilerle beraber 30 bin hadisi şerifi ezbere biliyordu. Halbuki diyorlardı bu rakam Şeyh Bedrettin'in hafızasına nispet edildiği zaman çok daha az bir rakamdır. Ve Şeyh Bedrettin Efendi Bizzuman Hazretleri'nin Şam-ı Şerefe geleceğini, Mescid-i Emevi'ye bir hutbe irat edeceğini duyunca öteden beri devam ede gelen adetini değiştirecektir. hizmetinde bulunanlara beni bu cuma günü Mescid-i Emevi'ye götürünüz. Ben de bu genç hocayı dinlemek istiyorum diyecektir ve dinleyecektir. Daha sonra inzivagahına döndüğü zaman Şeyh Betretel Efendi'ye soracaklar. O ise kanaatini şöyle özetleyecektir. Ben bu genç hocayı dinledim. Artık bu bütün İslami ilimlerde bir sondur. Daha hiçbir kimse bunu yaşamaz. Dolayısıyla yani Bediüzzaman Hazretleri zaten fiili cihadıyla nur risaleleri, her suale verilen cevabı, hafızasında kütüphanelere beder fısetli kitapları, takvası vesaire vasıflarıyla beraber zaten bunu teyit ediyor. Ama bununla beraber dikkat edilirse Bediüzzaman Hazretleri İslam ümmetinin en güzide kabiliyetlerinin takdiri, tebriki ve böyle kadir şinas ifadeleriyle emin ellerle İslam ümmetine ulaşıyor. Şeyh Betretel Efendi böyle diyor. İşte Ömer Nasuh Bilen Hoca şöyle diyor. Bir başkası böyle diyor. Bakıyorsunuz mesela konferansta ifadelerini okuduğumuz, Emir Daire Hikası'nda beyanatını okuduğumuz Alekber Şah, Sindh Üniversitesi Dekanı. Bediüzzaman Hazretleri'ne ziyaretten sonra fevkalade bize ifadelerde bulunuyor. Yani onlar bulundukları yerlerde bazen bir cemaatin, bazen bulunduğu beldenin en güzide kabiliyetidir ve en güzide kabiliyetler Bediüzzaman Hazretleri'nin müstesna meziyetlerini nazara veriyorlar. Böylece Bediüzzaman Hazretleri de emin diller ve ellerle, müştehir hizmetleriyle bize kadar geliyor. Elhamdülillah. Ve Bediüzzaman Hazretleri bu El-Hutbet-i Şami eserinin 5. kelimesinde böyle İslam cihadını, aşk-ı İslam'ı, aşk-ı hizmeti ifade ederken, istat ve kabiliyetlerimizi tahrik eden, gayret edilirken şöyle diyor. Meşvereti şeriyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kap yağar. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kap yağar. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene bazen bir kalmıyor, belki bazen binler derece terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Hürriyeti şer'iye ile meşvereti meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyettir. Nüfus cüzdanlarımıza milliyeti T.C. Osmanlı Devleti zamanındaki milliyeti 2. üst üste İslam. Bediüzzaman Hazretleri de diyor, hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyettir. Ve Hilafet-i Osmanlı ve Türk ordusunun o milliyete bayrak tarladığı itibariyle o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalası hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş o kale kutsiyenin nöbet tarlarıdırlar. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla umum ehli İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslam ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri bir sisi nurani ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarına müttehem olur. Güya her bir fert o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar iftar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftar eder. Güya her bir adam aşirete o iyiliği yapmış gibi iftar eder. İşte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususa 40-50 sene sonra seyyye fenalık kişilerin üstüne kalmaz. Belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukuklarına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'de kardeşler ve 40-50 sene sonra alem İslam camide ihvan-ı müslimin. Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliği ve ne melazimliği çalışmamanız ve İttihad-ı İslam'ı Milliyet Hakkı İslami ile gayrete gelmediğiniz size için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Ben bir zamanlar bu bürke ağaları ile fazla meşgul oldum. Hacı Faris, Hacı Ali, Yusuf Uflas, Fevzi Kartal, Nadir Kartal, Kinyas Kartal ve diğerleri. Şimdi mütemadi bu münasebetlerimle onlar içerisinde en önce daha çok Yusuf Oktaz'a yaklaşabildim. İki oğlu önce derslere gelmeye başladı. Daha sonra da Yusuf Oktaz'ın bize karşı olan şefkati arttı. Bürke aşireti bünyesinde Yusuf Oktaz'ın 52 tane köyü vardır. Bu köyün sevk ve idaresi kanun şeklinde Yusuf Oktaz'da biter. Bir gün gittim. Dedim Yusuf amca, ben senin ahiretinden biraz korkuyorum. Onun konuşması biraz farklıydı. Neden? Neden? Böyle değişik bir şey konuşuyor. Şimdi siz ahirete gideceksiniz. Bevzuman Hazretleri seni yakana yapışacak. Sana diyecek ki Yusuf Efendi, senin 52 tane köyün vardı değil mi? Diyeceksiniz. Evet. Peki sen bu iki oğlunun önüne bu uçarı katsan, bu iki oğlun gitse bu 52 tane köye, senin fermanı götürse, dese ki vallahi babam emrediyor. Bu uçar Seyda Bevzuman Hazretleri'nin eserlerinden size takrir edecek, siz de bunu dinleyecek, Bevzuman Hazretleri'ne hürmet edeceksiniz. Babam bunu istiyor dese, dese idiniz. Bütün bu 52 köyün insanı ise dinler miydi, dinlemez miydi? Ne diyeceksiniz üstada? Dinler diyeceğim. Peki dediniz mi? Demedim. Peki ahirete üstad yakanıza yapıştığı zaman Bevzuman Hazretleri'ne nasıl cevap vereceksiniz? Oğlan bize İsmet. Oğlum İsmet! Ben Seyda Bezuman'a korkuyorum. Belki bugün öleceğim. Hemen. O gün attılar köylere gittiler. Önümüzdeki pazar günü 52 tane muhtar geldi. Bak bir şey var. Cemaatten 8 grup artık her akşam 8 köye gidiyorduk. Bugün akşam 8 köy, ertesi 8 köy, ertesi 8 köy. Şimdi bu çalışma biraz iştihar bulunca bir de baktık şimdi aslında Van'daki cemaatimizin net %60'ı küresel aşiretine aittir. Bu aşiretin asıl ekseriyeti İran'dadır, daha azı Türkiye'dedir. Ve oldukça da geniş bir sahayı işgal ediyorlar. Mesela Çaycı Mina Bey, doğulu şu anda hayatta bulunan abla abimiz ve diğerleri, sevgiler, abla çayırlar vesaire de bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Mehmet Yavuz Canlı abi bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Muharrem Ergenoğlu bu aşiretin ileri gelenlerindendir. Mesela bir Alaköy var, belki 150 hane gelmiş bana, şu anda belki 500 hane kadar daha var. Hepsi Risale'nin talebeleridir ve aşiretin büyük köylerinden bir tanesidir. Sonra onlar kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Dediler ki bu Yusuf Oflaz'a bağlı köydeki formülü küresel aşiretinde tatbik edeceğiz. Şimdi kısa bir zaman içerisinde Allah her akşam 30 grup olsa yine bu köylere ulaşmamız mümkün olmuyordu. Yani azıcık bir gayretten sonra birazcık böyle sakitane sükutane duranların birden celallendiğini ve kısa zamanda büyük mesafeler ulaşıldığını görüyorum. Mesela ben 1979'du Van'a ulaştığım zaman Muhammed Kasım Arvasi ki bütün Arvasilere seyitler cemaatidir en önüne gelenleri. Hatta Bizuman Hazretleri hani Davut Sıra tabir eden vatan hasreti benim memleketim madem öleceğim memleketimde öleyim diye Van'a gittim diyor. Halbuki saat Bitlisidir. Fakat sonradan öğreneceğiz ki Bizuman Hazretleri Nuriye Hanım Arvasi ailesindendir. Dolayısıyla baba cihetinden Hazreti Hasan, anne cihetinden Hazreti Hüseyin'i ve Arvasilerden oraya dayanıyor. Dolayısıyla bu Arvasi ailesinin bir noktada böyle bir ittisarı olunca Muhammed Kasım Arvasi de onların ileri gelenlerin o zaman hem müftü hem üstadımız çok ziyaret etmiş. Kendi ifadesince üstadımızın büyük böyle iltifatlarına maruz kalmış. Ben kendisi bir bayram münasebetiyle tanıdım. Sonra makamında ziyaret ilahir. Bir gün o bir teklifle karşılaştı. Sonra dedi ki benim evladım camiye girdim. Bakıyorsun ki Muhammed Kasım Marbasi kürsüde konuşuyor. Diyeceksin hocam lütfen aşağı ininiz. Çünkü bizim haddimiz Seyda Bezuman Hazretleri'nin eserlerinden yapılan sohbeti takip etmektir. Sen haftanın bütün günlerinde ve 5 vakit namazda mezunsun. İstediğin camide istediğin gibi konuş. Sonra dedim hocam ben alışmışım Risale-i Nur diye Bezuman diye konuşmaya. Bu üslubu da muhafaza edebilir miyim? Vallahi de bu ihtimal hiç aklıma gelmemişti. Bu ahir zaman alametidir. Dedim nasıl istiyorsan öyle kur. Ancak bir şey dikkat et. Bakıyorsun ki uzaktan Yusuf'a gözüktü. Sen bildiğin Yusuf üzerine devam et. Ancak birisiyle bana bir haber gönder ki Yusuf'a uzaktan gözükmüş. Ben onun hakkından gelirim. Sen yoluna devam et. Hakikaten böyle birkaç sohbette ben de Muhammed Kasım Efendi'nin böyle bazı meziyetlerinden, üstadımızla alakalı bazı hatıran bahisle bana böyle bir konuşma imkanı da verdin. Kendisine aileden teşekkür ve dua ettim. Demek kalbi sevmiş. Ondan sonra artık baktım ki derslerimiz bir anda en büyük salon almıyordu. Çünkü artık çokluk da arvasiler derse geliyor öylerdi. Yani buradaki satırlar böyle birkaç böyle cüz'i müdahaleden sonra meydana gelen külli gelişmeleri hatırlatı tekrarlayayım. Üstad diyor, bu sözlerimi dinleyen bu camiye mevdeki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslümin. Biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat verme iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve ne menazim çalışmamanız ve itaat-i İslam ile milleti hakiki İslam ile gayrete gelmediğiniz sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte Seyyye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene, yani İslamiyet'in kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işlere münhasır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imanı manen fayda verebilir. Hayatı manevi ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için ne melazim edip kendini tembellik köşeye atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki Alem İslam Mescidi Kebirindeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, size olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani Kürt gibi küçük tayfelerin menfaati ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam tayfa olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlara bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve fütürünüz ile biz birçok küçük kardeşlerimiz olan İslam tayfeleri zarar görüyoruz. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intiba gelmiş ve gelecek olan Araplar. En evvel bu sözleriyle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam tayfelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellik ve günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri Cemahir Müttefiki Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet sistemi, eyalet birliği gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarete kalan hakimiyeti İslamiyeyi eski zaman gibi küre arzın nısfında belki ekserisine tesisine muvaffak olmanızı rahmeti ilahiden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çapı kopmazsa inşallah ne saati görecek. Sakın kardeşlerim tevehüm tahayyül etmeyiniz ki ben bu sözlerimle siyasete iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! Hakikati İslamiye bütün siyasetin fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyeti kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti işlemek İslamiyeyi, İslam camiasını, ümmetini, taifelerini çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinden sabır ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaş olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihaniketi bozulur. Onun için İttihad-ı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellümüne sebeyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetdar malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan hayatı içtime temas eden seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar, terakkilerine medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlakı seciyeleridir, sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seci milliyle bir adam onlarda der, eğer ben olsam milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bakiyen var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din-i haktan ve iman hakikatlerine çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki ecnevilerden içimize giren pis ve fenasici itibariyle bir hotkam alan bize diyor, ben susuzluktan ölsem yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor, ahireti bilmemekten geliyor, hariçten içimize girmiş lehir diyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferd bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslam milletimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatını düşünmemekle, menfaati şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetu nefse feleyse minel insan li enne medenin bittab. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insanın fıtratı, yaratılışı medenidir. Emnai cinsini diğer insanlara mülahaza mecburdur. Hayatı içtimai ile hayat şahsesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? Tohum eken, ekini biçen, harman yapan, yun yapan, pişiren, getiren, götüren bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir posta yaşayamadığından, emnai cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan fıtratı ile medeniyet perverdir. Menfaat-ı şahsiyesini hasır nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan canı bir hayvan olur, bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana hamdu rabbil alamin. El Fatiha ve salat. Allah'a